Edep ve edebiyat aynı kökten gelir. Kur'an-ı Kerim ilahi kelam olarak edebin ve edebiyatın da zirvesindedir. Bu bölümde günümüz medeniyetinin edebiyatıyla Kur'an'da bize bildirilen edebiyatın bir mukayesesi yapılacak. Ulaşmaz desti edebi garbi hevesbar hevakar dehadar de bir edebi ebed müddeti Kur'an-ı ziyabari şifakarı hüdadar. Baya terkipli. Yani hevese, hevaya dayanan Batı medeniyetinin veya genel anlamda beşeri dehanın bunların edebiyatı ziya veren, şifa veren, doğru yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'in ebed müddet devam edecek edebiyatına elbette ulaşamaz. Kamil'in insanların zevk-i mealisini hoşnut eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez. Kamil insanlar var. Bunların o yüce zevkini hoşnut eden durum, çocukça bir hevese ve sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez. Diyelim ki çocuk balondan hoşlanır, onunla oynamayı sever ama kamil bir insanın daha üst düzey zevkleri bulunmaktadır. Bu hikmete binaen bir zevki süfli, sefih, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş zevki ruhiyi bilmez. Bu hikmete binaen böyle süfli, sefih, nefsani, şehvani duygularla tam beslenmiş birisi ruhun zevkini bilmez. İnsanda ruhun da kendine göre zevkleri var. Yani diyelim ki patatesi yediğimizde midemiz bundan keyif alır. Ama öte yandan diyelim bir lale veya bir gül, bu yenilen bir şey değil. Ama insana zevk verir mi? Verir. Onu da seyir ve temaşa etmek insana zevk verir. Bunun yanında diyelim ki üst düzey bir insan edebi bir metni okur. Keyiften dört köşe olur adeta. Ama bir başkasında belli bir altyapı yoksa böyle bir şeyden zevk almaz. Hatta yani belki biraz argo diyeyim, halk arasında şöyle de denilir. Eşek hoşaftan ne anlar? Eşeğin kendine göre bir zevki var. Ama onun böyle üst düzey zevklerinden herhalde söz edemeyiz. Bir kısım insanlar da adeta hayvani hayat mertebesinde yaşıyor. Ona göre bir zevk dünyaları var. Avrupa'dan teraşü etmiş şu hazır edebiyat, romanvari nazarla Kur'an'da olan letaif-i ulviyet, mezeyyah-i haşmeti göremez hem tadamaz. Yani günümüz edebiyatı büyük ölçüde Avrupa'dan da etkilenmiş ve roman tarzı edebiyat türleri de var. Bu şekilde yetişmiş olanlar Kur'an'daki o yüce incelikleri, o muhteşem meziyetleri göremez hem tadamaz. Kendindeki mihengi ona ayar edemez. Yani kendindeki ölçüleri Kur'an'ı anlamaya ayar edemez. Ona göre değerlendirme yapması uygun düşmez. Edebiyatta vardır üç meydanı cevelan, onlar içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür, ya hamasetü şehamet, ya tasviri hakikat. Edebiyatın burada üç alanına dikkat çekiyor. Edebiyatta başlıca üç cevelan meydanı var. Ve hemen her edebi eser mutlaka bunlardan birine girer. Ya aşkla hüsn, aşk ve güzellik konularını ele alır. Ya hamasetü şehamet, ya kahramanlık duygularını ele alır. Ya tasviri hakikat, ya da hakikati tasvir etmek, hakikati değişik şekilleriyle ifade etmek. Bu üçünü Kur'an'a ve günümüz edebiyatına tatbik ederek nazara verecek. İşte yabani edepse hamaset noktasında hakperestliği yetmez. Belki zalim nevi beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder. Yabani edep, yani Kur'an'ın ruhuna yabancı olan edebiyat, kahramanlık meselelerinde hakperestliği etmez. Peki ne yapar? Zalim nevi beşerin gaddarlıklarını alkışlar ve anlattıklarıyla insanlara kuvvetperestlik hissini telkin eder. Yani kuvvetli olacaksın, karşında kimse duramayacak, dayanamayacak. Bu manada besler insanları. Hüsnü aşk noktasında aşk-ı hakiki bilmez. Şehvet engiz bir zevki nefislerde zerk eder. Yani güzellik ve aşk noktasında hakiki aşkı bilmez. Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilahi. Tabii sevdiğimiz şeyler, bunları sevmeyelim anlamında değil. Sevdiğimiz şeyleri Allah namına sevmek gerekiyor. Ama günümüz edebiyatının böyle bir ölçüsü yok. Hakiki aşk nedir bilmiyor ve işte erkekleri Mecnun yapıyor, Leyla'nın peşinde koşturuyor. Bu manada veya divan edebiyatı falan, belki oralarda da büyük ölçüde sıkıntılı durumlar olabilir. Ve şehvet engiz bir zevki nefislerde zerk eder. Yani aşk ayrı, şehvet ayrı, ikisini adeta birbirine karıştırır. Tasvir hakikat maddesinde kainata sanat-ı ilahi suretinde bakmaz. Bir sıbga-i rahmani suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çıkamaz. Hakikati tasvir açısından bakıldığında kainata sanat-ı ilahi suretinde bakmaz. Yani günümüz fenleri kainata anlatırken işte coğrafya yeryüzünü anlatıyor, astronomi gökyüzünü anlatıyor, biyoloji işte canlıları anlatıyor. Ama bunları anlatırken Allah'ın sanatı olarak anlatmıyor. İşte astronomi güneşi güneş olarak anlatıyor. Biyoloji herhangi bir canlıya müstakil bir varlık olarak anlatıyor. Veya coğrafya dağları anlatırken ilahi muhteşem sanat demeden doğrudan dağın zatını nazara veriyor. Ve bütün bunlar bir yönüyle de rahmani bir sıbga. Allah-u Teala onları öyle boyalamış, rengarenk kılmış. Ama öyle göremiyor ve gösteremiyor. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çıkamaz. İşte tabiatı müstakil bir varlık ve sanki tabiat kendisi bu güzellikleri meydana getirmiş, öyle anlatıyor. Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Madde perestlik hissi kalbe de yerleştirir, ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Dolayısıyla günümüz edebiyatı tasvir hakikat noktasında anlattıklarıyla insanları tabiata aşık ediyor. Tabiatı yaratana değil. Madde perestlik hissini kalplere yerleştiriyor ve bundan kendini kolayca kurtaramaz. Yine ondan gelen, dalaletten neşet eden ruhun ızdırabatına o edepsizlenmiş edep, müsekkin hem münevvim, hakiki fayda vermez. Yani dalaletten kaynaklanan ruhun ızdırapları var. Edebiyat buna acaba bir çare bulabiliyor mu? Edebiyat müsekkin ve münevvim. Yani uyuşturucu etkisi yapıyor. Malum bir insan ızdırap çekiyorsa, uyuşturucu alsa o anda ızdırabı duymaz. Ama aslında ızdırap yine var. O an için duymamış oluyor. Bir de münevvim, onu uyutuyor. Uyuduğunda da yine ızdırabını duymaz. Yani uyanık vaziyette ona bir teselli veremez. Tek bir ilacı bulmuş, o da romanlarıymış. Malum batıda roman hayli gelişmiş, bizde de nispeten gelişti. Kitap gibi bir hayy-i meyyit, sinema gibi bir müteharrik-i emmat, meyyit hayat veremez. Tabii bu romanın etkisini reddetmek anlamında değil. Etkili mi etkili, kitap etkili mi etkili. Ama burada işin başka bir yönüne dikkat çekiliyor. Kitap gibi bir hayy-i meyyit. Yani kitap canlı değil ama hayalimizde canlanıyor okuduklarımız. Bu açıdan hayy-i meyyit oluyor. Kitap gibi bir hayy-i meyyit, sinema gibi bir müteharrik envat. Malum sinema romanın bir nevi görüntülü şeklidir. Ve sinemadaki görüntüler de hareket eden ölüler gibi meyyit hayat veremez. Yani kendi ölü olan başkasına hayat veremez. Hem tiyatro gibi tenasühvari mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. Yani sinema, kitap, tiyatro gibi bütün bunlarda bunlarla bir çare bulamaz. Tiyatroyu ifade ederken de şöyle ifade etti. Tenasühvari mazi denilen geniş kabrin hortlakları. Yani mazide diyelim Shakespeare'in bir eseri yazılmış. Günümüzde tiyatroda bunu oynuyorlar. Kostümler o dönemin kostümleri. Sanki o dönemdeki insanlar kabirden hortlamışlar, çıkmışlar. Karşımızda rollerini oynuyorlar. Yani bir nevi bir tenasüh olmuş. Onlar günümüzde farklı görüntülerle karşımıza çıkmış. Şu üç nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış, dünyaya bir alüfte fistanını giydirmiş, hüsnü mücerret tanımaz. İnsanın yüzüne fasık bir göz takmış. Yani o kitaplar, romanlar, sinemalar, tiyatrolar genelde insanı günaha da sevk ediyor. İşte günah kitaplarda batılı tasvir, şehevani hayatı tasvir etmek gibi şeyler karşımıza çıkar. Sinema bunun bir uygulama alanı. Genelde her filme o tür şeyleri koyuyorlar. Öte yandan tabii müsbet manada tiyatro da yapılabilir ama kahir ekseriyet itibariyle insanı günaha sokacak şeyler tiyatroda işleniyor. Öyleleri millete daha cazip geliyor. Dünyaya bir alüfte fistanını giydirmiş. Hüsnü mücerret tanımaz. Yani dünya sanki gayrimeşru hayatı esas almış bir hayat kadını gibi öyle bir fistan ona giydirmiş. Hüsnü mücerret yani soyut güzellik bunu tanımaz. Yani maddi güzelliği tanır. İşte kadının güzelliği gibi o gibi tasvirler eder. Bu tarzda bir edebiyat yapar. Güneşi gösterirse sarı saçlı güzel bir aktrisi kariye ihtar eder. Yani diyelim güneşi kitapta tasvir ediyor. Tasvir ederken bir sarışın olarak okuyucuya onu öyle tasvir ediyor. Zahiren der, sefahet fenadır, insanlara yakışmaz. Neticeyi muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki ağız suyu akıtır, akıl hakim kalamaz. İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha söz dinlemez. Yani okuduğumuz bir kitap eğer İslami ölçülerde yazılmamışsa orada sefahet kötüdür, çılgınca eğlenceler kötüdür. Bu mesajı verebiliyor. İnsana böylesi yakışmaz diyebiliyor. Ve muzır neticeyi gösteriyor. Zararlı olan neticeyi gösteriyor. Ama bunu yaparken sefahate gizli olarak öyle bir teşvikte bulunuyor ki yani o sefahatin tasvirini yapıyor. İşte gece hayatının tasviri, içki alemlerinin tasviri ve okuyucu veya bunun sinemaya yansıtılmış şekli ise bunu seyredeni ağız suyunu akıtıyor. Ve akıl orada hakim kalamıyor. İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder. Hevesi heyecana getirir, his daha söz dinlemez. Kur'an'daki edep ise hevayı karıştırmaz. Kur'an'ın edebiyatı hevaya yönelik değil, hüdaya yönelik. Hakperestlik hisni, hüsnü mücerret aşkı, cemalperestlik zevki, hakikatperestlik şevki verir, hem de aldatmaz. Kur'an'ın edebiyatı hevaya hitap etmiyor, ruha hitap ediyor. İnsana hakperestlik hissini telkin ediyor. Soyut güzellik, hüsnü mücerret aşkını veriyor. Evet eşyada bir güzellik var ama bu güzellik bir güzelin yansıması, ilahi aşka bizi götürüyor ve cemal perestlik zevki veriyor. Evet, Allah cemildir, cemali sever, güzeldir, güzeli sever. Hakikat perestlik şevki verir. Yani insan hakikata aşık olmalı. Kur'an'ın anlatımı bizi hakikata yönlendirir. Hem de aldatmaz. Kainata tabiat cihetinde bakmıyor. Belki bir sanat-ı ilahi, bir sıbga-i rahmani noktasında bahseder. Akılları şaşırtmaz. Marifet-i sani'in nurunu telkin eder. Her şeyde ayetini gösterir. Kur'an-ı Kerim'in tabiata bakışı bir sanat olması itibariyle. Yani tabiat sanat-ı ilahiyedir. Sıbga-i rahmaniyedir. Allah'ın nakşı. Bu noktada bahseder. Akılları şaşırtmaz. Ve sani'in marifetinin nurunu telkin eder. Allah'ı bize tanıtır. Her şeyde ayetini gösterir. Ayet alamet anlamında. Mesela bayrak devletin bir alametidir, sembolüdür. Dalgalandığı her yerin devlete ait olduğunu gösterir. Kainatta her bir varlık ilahi bir ayettir. Allah'ın varlığını aleme ilan etmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'de وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ diye başlayan yerler var. Allah'ın ayetlerinden biri de şu. Allah'ın ayetlerinden biri de bu. وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَيْنِ Allah güneş ve ayı, kameri birer ayet kıldı. Gibi, bu gibi ayetlerle kainatı bir kitap olarak önümüze açar ve her bir varlığı bizi Allah'a götürür şekilde gösterir. Her ikisi rikkatli bir hüzün de veriyor fakat birbirine benzemez. Yani her ikisi rikkatli bir hüzün. İnsan bir kitabı okuduğunda hüzünlü noktalar da vardır. Bir filmi izlediğinde hüzünlü noktalar da vardır. Bir tiyatroyu izlediğinde hüzünlü noktalar da vardır. Ama hüzün var, hüzün var. Bunlar birbirinden farklı. Kur'an'ın verdiği hüzünle günümüz edebiyatının verdiği hüzün birbirine benzemez. Avrupa zade edepse faktül ahbaptan, sahipsizlikten neşet eden gamlı bir hüznü veriyor. Ulvi hüznü veremez. Zira sağır tabiat hem de bir kör kuvvetten mülhemane aldığı bir hissi hüznü gamdar. Avrupa zade, Avrupa'dan kaynaklanan edebiyat, faktül ahbaptan, yani ahbabın olmayışından gelen bir hüzün ve sahipsizlikten neşet eden, insanı kainatta yabancı görüyor, yalnız görüyor. Bu tarz bir anlatım. Gamlı bir hüznü veriyor, ulvi hüznü veremez. Neden? Sağır tabiat, kör kuvvet kainata öyle bakıyor ve buradan almış olduğu ilhamla böyle gam ile bir hüzün meydana geliyor. Alemi bir vahşet zar tanır, başka çeşit göstermez. O surette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içine koyar, ümit bırakmaz. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilhada kadar gider, tatile kadar yol verir, dönmesi müşkül olur, belki daha dönemez. Avrupa'dan kaynaklanan edebiyat hüzün noktasında işte alemi böyle vahşetzar, vahşet verici, ürkütücü olarak görür. Mesela nihilist felsefe var. Nihilist felsefe her şeyi bize düşman olarak görüyor. Schopenhauer, nihilist filozofların önde gelenlerinden, o diyor ki kainat bir yay, olaylar bir ok, hedef insan. Nereye kaçacaksın diyor. İmam Gazali şu alem en güzel alemdir. Daha güzeli tasavvur edilemez. Leyse fil imkan, ebdav min mekan derken Schopenhauer tam tersini söyleyip diyor ki şu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir. Daha berbatı düşünülemez. Alemi bu şekilde vahşetle dolu, ürkütücü bir şekilde görmüş oluyor. Hem de mahzunu tutar, sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar, ümit bırakmaz. Yani insan eğer Kur'an'ı bakışla bakmazsak dünyada bir zavallıdır. Kısa bir ömür yaşayacak ve o ömür içinde evet zaman zaman keyifli zamanları bulunacak, keyif aldığı durumlar olacak ama ekseriyet itibariyle ızdıraplarla iç içe, dertlerle iç içe, her gün dostlarından şu dünyadan gidenler var. Her gün dünyada bir takım hoşumuza gitmeyen olaylar var. Böyle olunca insan gerçekten bir keder içinde kalır. Kendini kainatta yabancı hisseder ve etraftaki her varlığı yabani olarak görür. Kendine verdiği şu hissi heyecanla gitgide ilhada kadar gider. Bu onu dinsizliğe kadar götürür. Tatile kadar yol verir. Tatil, hafta sonu tatili, Şubat tatili, yaz tatili manasındaki bir tatil değil. Allah'ı devre dışı bırakmak. Bu manada ta Allah'ı devre dışı bırakıncaya kadar işi ilerletir. Dönmesi müşkül olur, belki daha dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüznü verir ki aşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firakul ahbaptan gelir, faktul ahbaptan gelmez. Kur'an'ın verdiği edep aşıkane bir hüzün, yani hüzün noktasında baktığımızda yetimane değil. Ahbap var ama ahbaptan bir ayrılık olmuş. Dolayısıyla oradan gelen bir hüzün var. Kavuşmanın heyecanını yaşar. Kainatta nazarı kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir sanat-ı ilahi onun medarı bahsi tabiattan bahsetmez. Kör kuvvetin yerine inayetli, hikmetli bir kudret-i ilahi ona medarı beyan, onun için kainat vahşetzar suret giymez. Kur'an-ı Kerim kainatı bize anlatırken kör tabiat olarak anlatmıyor. Şuurlu, meydana gelen her şey ilahi irade ile gerçekleşiyor ve her şeyde rahmetin izi var, özü var, yüzü var. Hatta kahharane fırtınalarda bile güzellikler var. Ve kainat baştan sona bir sanat-ı ilahiye bu şekilde anlatıyor. Evet tabiat var ama tabiat Allah'ın nakşı, Allah'ın sanatı olarak var. Ve kör kuvvet yok. Kör kuvvet yerine inayetli, hikmetli kudret-i ilahi var. Yani yağmur kendiliğinden yağmıyor. İşte yer çekimi kendiliğinden çekmiyor. Bütün bunlar ilahi bir icraat. Arka planda Allah'ın icraatı söz konusu. Onun için kainat vahşetzar suret giymez. Yani diğer bakışta alem vahşetle dolu, ürkütücüydü. Ama Allah'ın sanatı olarak baktığımızda her şey bize dost, her şey bize yardımcı hale geliyor ve bize hizmet ediyor. Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet-i ahbap, her tarafta tecavüp, her canipte tahabbüp ona sıkıntı vermez. Her köşede istinas o cemiyet içinde mahzunu vaz ediyor, bir hüznü müştakane, bir hissi ulvi verir, gamlı bir hüznü vermez. İnsan evet hüzünleniyor bir şekilde ama aleme baktığında alem bir dostlar cemiyeti. Alemde bize yabancı bir şey yok. Yabancı görülenler de hatta düşman gibi görülenler de hakikatte bir dost. Her tarafta tecavüp var. Her taraf birbirinin ihtiyacına cevap veriyor. Her canipte tahabbüp, her tarafta birbirine muhabbet var. Bunu görünce insan sıkılmıyor. Her köşede istinas ve her köşe bize ünsiyet veriyor. Yani çölün güzelliği ayrı, gölün güzelliği ayrı, gökyüzünün güzelliği ayrı, kutupların güzelliği ayrı. Her tarafın kendine göre bir özelliği ve güzelliği var. Her köşede istinas o cemiyet içinde mahzunu vaz ediyor, bir hüznü müştakane. Müştakane bir hüzne onu sevk ediyor. Şu manada, yani insan Allah'ın sanatını müşahede ediyor. Tabii daha ileri bir tefekküre erişmemesinden gelen bir hüzün olabilir. Veya kendini dünyada gurbette görmekten meydana gelen bir hüzün. Böyle müştakane bir hüznü ona kazandırıyor. Ve bir hissi ulvi verir. Ulvi bir his verir. Gamlı bir hüznü vermez. Kur'an-ı Kerim Allah dostlarını anlatırken şöyle anlatıyor. La havfun aleyhim. Onlara bir korku yok. Ve la hum yahzenun. Ve onlar hüzünlenmezler. Onlar üzülmezler de. İkisi birer şevki de verir. O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefs düşer heyecana, heves olur mümbasit, ruha ferah veremez. Kur'an'ın şevki ise ruh düşer heyecana, şevki meali verir. Yani hem Batı medeniyetinin edebiyatı insana bir şevk veriyor, hem de Kur'an'ın verdiği şevk var. Ama ikisi birbirinden farklı. O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefs düşer heyecana. Yani batıdan etkilenmiş olan edebiyat nefsi harekete geçiriyor. Nefis bir takım lezzetlerinin peşinde, onlara ulaşabilmenin heyecanını yaşıyor. Ulaştığında da işte kendine göre bir zevk hali yaşamış oluyor. Heves olur mümbasit, hevesi gelişmiş oluyor. Ama ruha ferah veremez. Ruh gariban kalıyor. Kur'an'ın şevki ise ruh düşer heyecana, şevki meali verir. Yani Kur'an özellikle ruhu heyecana sevk edecek şeyleri bize bildiriyor. Ve ulvi bir şevki bize kazandırıyor. İşte bu sırra bina şeriat-ı Ahmediye lehviyatı istemez. Bazı alat-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helal diye izin verip, demek hüznü Kur'an'ı veya şevki tenzili veren alet zarar vermez. Eğer hüznü yetimi veya şevki nefsani verse alet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez. İşte bu sırdan peygamberimizin getirmiş olduğu şeriat, Allah'ın dini lehviyatı istemez. Lehviyat, oyun eğlence türü şeyler ve bunların gayrimeşru olanına verilen isim. Bazı aleti lehvi tahrim eder. Yani bazı o çalgı aletlerini haram kılar. Bir kısmı helal diye izin verir. Demek hüznü Kur'an'ı veya şevki tenzili veren alet zarar vermez. Yani buradaki ölçü Kur'an'ın bildirdiği ölçülerden kaynaklanan bir hüzün. Veya yine Kur'an'dan gelen bir şevk, bu yönde bir teşviki oluyorsa o aletlerin, bunun bir zararı yok. Eğer hüznü yetimi veya şevki nefsani verse alet haramdır. Ama yetimhane bir hüzün veriyor veya nefsani bir şevk veriyor, o alet haramdır. Çalgı aletlerini bir genel manada değerlendirecek olursak, mesela çalgı aletleri eşliğinde ilahi söylenebilir mi? Genelde söylenebileceği kanaati var. Ama bir kısım insanlar çalgı aleti eşliğinde ilahi söylendiğinde eğer şehevani duyguları harekete geçiyorsa onlara caiz olmuyor. İşte değişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez. Bir tanesi bunu sormuştu bana. Dedi ki hocam, çalgı aletleri eşliğinde İlahi dinlenebilir mi? Ben de dinlenebilir dedim. Ama dedi, ben dinlediğimde bende şehevani duygular harekete geçiyor. Nefsim kabarıyor. Ha dedim, o zaman sende yan tesiri var. Sana caiz değil. Ama mutlak manada herkese caiz değildir diyemeyiz. İşte aspirin gibi bir ilaç, çok kullanılan bir şey. Ama bir kimse midesinde bir delinme olmuşsa artık ileriki ömründe o aspirin kullanamıyor. Yani insanlara normalde faydalı ama onun midesi bir ara delindiğinden dolayı onun için riskli. Demek ki bu çalgı aletlerinin de insanlarda bıraktığı tesire göre hükmü var. Bu hani günümüzde arabesk dedikleri şey, hani birisini anlatırken diyorlar ya, işte bir bilet bir jilet. Konserine gidenler o hüzünlü havalar içerisinde, arabesk müziği içinde kendilerinden geçiyorlar. Vücutlarını jiletliyorlar. Kanlar akıyor. Yani insan hayret ediyor öyle bir duruma. Yani bu tarz hüzün vermek bu uygun bir şey değil. Ve kaderden şikayet ettirecek parçalar var. Ve Allah'a isyan ettirecek parçalar var. Bunları dinlemek elbette caiz olmaz. Peki bunlar da bir edebiyat mı? Etkili. Gerçekten bunlar da bir edebiyattır. Ama dinen bunlar uygun değildir.